Ayrım 12.
İlişki biter bitmez her şey biter sanıyordum. Daha evlenmemiştim bu işi. Hemen hemen bir yıl onu ne gördüm ne de hatırladım. Sonra ansızın karşılaştık. İçime bir kurt girdi. Şimdi durmadan beni kemiriyor. Kendimden utanıyorum. Fakat anlamak çare değil işte. Kimi kurtaramıyorum. Şimdiye kadar ihanet etmediysem Allah korudu. Dün yine o kadına gidiyordum. Liza çağırdı da kurtuldum. Nasıl? Yağmur yağarken mi gittin? Evet, mahvoldum amcacığım. İçimi size dökmeye, yardımlarınızı istemeye karar verdim. Kendi çiftliğinde böyle şeyler yapmak çok kötü. Herkes öğrenebilir. Görüyorum ki Liza zayıf. Ona acımak lazım. Niçin böyle şeyler yapıyorsun? Hirgini yine amcasının sözüne kulak asmadığı hemencecik konunun özüne geçti. Beni kurtarın amca, sizden rica ediyorum. Bugün bana bir tesadüf engel oldu. Yarın veya daha sonra engel olmayabilir. Bunu kadın da anladı. Beni yalnız başıma dışarı bırakmayın. Evet evet anladık. Bu kadar tutkun musun sen buna? Ah, beni anlamıyorsunuz. Bu başka bir şey. Beni yakaladı bırakmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Belki bana güç verecek bir çare bulunur. Tamam işte, benim dediğim olur. Kırım'a gidelim. Hay hay gidelim. 18. Sırrını amcasına açması, duyduğu utanç ve vicdan azabı Yevgeni'nin biraz aklını başına getirmişti. Bir hafta sonra eşiyle birlikte Kırım'a gitmeye karar verdiler. Yevgeni seyahat parası bulmak için şehre indi, işleri hakkında emirler verdi. Eski neşesini yine kazanmıştı, karısına yakınlığı artmaya başladı. O yağmurlu günden sonra Stepanida ile hiç karşılaşmadan karısıyla Kırım'a gitti. Orada 2 ay mükemmel bir hayat sürdü. Yepyeni şeyler gördü. Geçmişin bütün hatıralarının silinip gittiğini sandı. Kırım'da eski tanıdıklarını gördü, onlarla ahbaplığı ilerletti. Yeni arkadaşlıklar kurdu. Kırım hayatı onun için hem eğlenceli hem kazançlı oldu. Kırım'da büyük toprak sahibi, liberal, zeki bir insanla tanıştı. Bu adam Yevgeni'yi beğenmişti. Ona fikirlerini aşılayıp kendi tarafına çekti. Ağustos sonlarında Liza hiç zorluk çekmeden güzel, gürbüz bir kızı doğurdu. Eylül'de de çocuğun süt annesiyle birlikte eve döndüler. Yevgeni eski kaygılarından tamamen sıyrılmıştı. Evine mutlu bir adam olarak döndü. Doğum sırasında her kocanın çektiği ızdırabı çekti ve karısını daha çok sevdi. Çocuğu kucakladığında hoş, garip, iç gıcıklayıcı bir duygu kaplıyordu bedenini. Çocuk onun yeni ilgi alanı olmuştu. Kırım'da tanıştığı liberal adamın teşvikiyle biraz da gurur ve vazife duygusuyla toprak meseleleriyle ilgilenmeye başladı. Ekim'de yapılacak olağanüstü toplantıda temsili seçilmeyi bekliyordu. Eve döndükten sonra bir defa şehre gitti, bir defa da liberali görmeye gitti. Yevgeni baştan çıktığı zamanları, o günlerdeki acılarını artık hatırlamıyordu bile. Adeta unutmuştu. Onları vaktiyle geçirdiği bir delilik nöbeti olarak görüyordu. Kendini o kadar rahat hissediyordu ki Kahya ile yalnız kaldıkları ilk fırsatta bu konuyu konuşmaktan hiç çekinmedi. Zaten aynı meseleyi daha önce onunla konuşmuştu. Nasıl? Stepanida'nın kocası evine döndü mü? Hayır, daha dönmedi. Ya Stepanida nasıl? Öyle işte, hala hoppa. Şimdi de Zinovyev'le düşüp kalkıyor. İşi büsbütün azıttı. Yevgeni, ne iyi, bütün bunlar şimdi bana vız geliyor. Ne kadar da değişmişim diye düşündü kendi kendine. 19. Yevgeni'nin bütün istekleri gerçekleşmişti. Çiftliği kurtardı, fabrikayı işler durumuna getirdi. Pancar çok bereketliydi ve iyi kazanç elde edecekti. Karısı iyi bir doğum yapmıştı, kaynanası da gitmişti, seçimi de oy birliğiyle kazandı. Yevgeni seçimden sonra eve dönüyordu. Onu tebrik ediyorlardı, o da bunları kabul ediyordu. Adına verilen ziyafette yemek yiyip 5 kadeh şampanya içti. Bundan sonraki hayat için yepyeni planlar yapıyordu. Yazın sonuydu, hava güneşli, yol güzeldi. Eve yaklaşırken halk arasında iyi bir yere nasıl geleceğini düşünüyordu. Artık sadece işveren değildi, aynı zamanda kendi nüfuzu ile onlara hizmet verecekti. 3 yıl sonra köylülerin kendini nasıl öveceklerini daha şimdiden görüyordu. Yolda elinde kova olan bir kadınla bir köylü gördü ve işte bunlar hep benden bahsedecek diye düşündü. Köylüler Yevgeni'nin arabasını görüp yol vermek için kenara çekildiler. Erkek ihtiyar Peçnikov, kadın da Stepanida idi. Yevgeni onu görünce heyecanlanmamıştı. Bu onu çok sevindirmişti. Stepanida her zamanki gibi güzeldi ama artık o güzellik Yevgeni'yi etkilemiyordu. Nihayet evine döndü. Karısı onu kapıda karşıladı. Güzel bir akşamdı. Amcası, nasıl, tebrik edebilir miyiz diye sordu. Evet, seçildim. Çok güzel, bunu kutlamalıyız. Ertesi sabah uzun zamandır ilgilenmediği toprağını görmeye gitti. Çiftliğe yeni bir harman makinesi alınmıştı. Yevgeni mümkün olduğu kadar kadınlara bakmadan işleri kontrol ediyordu. Ne var ki bütün gayretine rağmen ot taşıyan Stepanida'nın kara gözlerini ve kırmızı başörtüsünü gördü. Bir iki defa göz ucuyla baktı ona. Garip şeyler hissetmeye başlamıştı. Ertesi gün yine harmana uğradı. Lüzumsuz yere orada 2 saat kaldı. O süre boyunca da genç kadının güzel yüzünü bakışlarıyla okşadı. İşte o an anladı, artık mahvolmuştu. Yine aynı acı ve korku kendini gösteriyordu. Kurtuluş ümidi kalmamıştı. Korktuğu başına gelmişti işte. Ertesi akşam kendini Stepanida'nın evinin arkasındaki samanlığın karşısında buldu. Buraya nasıl geldiğini kendi de bilmiyordu. Geziniyormuş gibi yaptı ve bir sigara yaktı. Komşu kadın onu görmüştü. Yevgeni geri dönüp gidecekti ki birinin sesini duydu. Git haydi, seni bekliyor. Şimdi sen de gam yemezsin. Gitsene budala. Stepanida samanlığa doğru koşmuştu. Yevgeni bunu gördü ama geri dönemezdi çünkü bir köylüyle karşılaşmıştı. Eve dönmek zorunda kaldı. 20. Eve gidip salona çıktı. Her şey ona çok garip ve aykırı görünüyordu. Bu duygular içinde yattı. Sabah kalktığında gayet dinçti. Her şeyi unutmaya, düşünmemeye karar verdi. Fakat daha erkenden uğraşması gereken işlerden kurtulmaya çalıştı. Bir an önce bitmesini istiyordu. Önceden onun için önemli olan, onu sevindiren her şey şimdi boş ve saçma görünüyordu gözüne. İşlerden kurtulup her şeyi etraflıca düşünmek istiyordu. Nihayet işlerini bitirip yalnız kaldı fakat kendini ormanda, bahçede buluverdi. Bir yerler onu heyecanlandıran hatıralarla kirlenmişti. Aklınca bahçe gezintisi sırasında bir şeyler tasarlıyordu fakat şimdi anladı ki hiçbir şey düşünmeden, iradesi dışında sersemce Stepanida'yı bekliyordu. Bekliyordu ki kadın onun beklediğini, ateşli bir arzu ile kendini istediğini anlayıp gelsin. Öyle bir zamanda gelmeliydi ki aysız, karanlık bir gece olmalıydı. Kimse görmemeliydi. O kadar karanlık olmalıydı ki Stepanida bile gözlerini görmemeliydi. Evet, öyle bir gecede gelecekti ve Yevgeni onun vücuduna dokunacaktı. Yevgeni sürekli kendi kendine konuşmaya, düşünmeye başladı. İşte bak, istediğim zaman nasıl da kestim ilişkimi ve düşüncelerimi. Sağlığım için temiz, sağlıklı bir kadınla ilişkiye girmiştin oysa. Gördün mü sonunu? Hayır, onunla böyle oynamamalıyım. Onu avladığımı sanıyordum. Asıl avlanan benmişim meğer. O beni avlamış ve şimdi de bırakmıyor. Kendimi özgür sanırdım. Meğer değilmişim. Evlendiğim zaman kendimi boş yere aldatmışım. Hepsi yalanmış, hepsi boşmuş. Onunla girdiğim ilişkide bir kocalık duygusu hissetmişim. Evet, o kadınla yaşamalıydım. Gezinip duruyordu ortalıkta Yevgeni. Evet, benim için 2 hayat tarzı var. Biri Liza ile başladığım hayat. Memuriyet, bazı işler, çocuk ve halkın saygısı. Eğer bu hayatı seçeceksem ortada Stepanida diye biri olmamalı. Onu ya başka bir yere göndermeliyim ya da vücudunu ortadan kaldırmalıyım. Öteki hayatsa Stepanida. Para vermeliyim ve kocasından ayrılmalı. Bütün ayıplamalara ve rezilliğe katlanarak onunla beraber yaşamalı. Fakat o zaman da ne Liza ne çocuk olmalı. Liza'nın bir yere gitmesi gerek. Durumu öğrensin, bana lanet etsin ve gitsin. Bir köylü kadınıyla kendisini aldattığımı, yalancı ve alçak olduğumu öğrensin. Hayır, bu çok korkunç bir şey, imkansız bu. Fakat bir ihtimal daha var. Liza'nın hastalanıp ölmesi. Ölürse işler mükemmel yoluna girer. Ne güzel değil mi? Ah alçak seni. Ölmesi gereken biri varsa o da Stepanida'dır. Stepanida ölürse bütün işler yoluna girer. Tıpkı karılarını ya da aşıklarını öldürenler gibi bir tabanca olmalı, onu buluşma yerine çağırıp göğsüne bir kurşun sıkmalı. Her şey biter o zaman. O bir şeytan, gerçek bir şeytan. Bütün irademe rağmen beni esir etti. Öldürmek mi? Evet, ancak iki yol var. Ya karım ya o ölmeli. Artık böyle yaşamak imkansız. Düşünüp taşınmalıyım. Bu böyle giderse neler neler olur. Kendi kendime kararlar vereceğim. Onu istemediğimi, onunla ilişkimi kestiğimi söyleyeceğim ama akşam kendimi yine onun evinin arkasında bulacağım. O da bunu anlayıp gelecek. O zaman da köylüler öğrenip karıma söyleyecek. Belki ben kendim anlatacağım. Çünkü onu aldatamam, böyle yaşayamam. Bu mümkün değil. Nasıl olsa öğrenecek. Herkes öğrenecek. Öğrenmeyen kimse kalmayacak. Paraşa ile demirci bile öğrenecek. Böyle nasıl yaşanır? Yaşanmaz. Sadece iki çare. Ya karımı ya onu öldürmek. Fakat bir ihtimal daha var. Evet. Üçüncü çare. Kendimi öldürmek. Evet. Kendimi öldürmek. O zaman onları öldürmeye gerek kalmaz. Tabancam da var. Kendim gerçekten öldürecek miyim? Bunu hiç düşünmemiştim. Bu çok tuhaf bir şey. Bunları çok kısık bir sesle söylemişti. Söylediği anda tüyleri diken diken oldu. Kararını vermişti. Eve dönüp odasına çıktı, dolabını açtı, tabancası orada duruyordu. Tam o sırada karısı içeriye girdi. 21. Tabancayı bir gazete ile örttü, karısı onu görmüştü. Korkuyla yine aynı şey dedi. Ne gibi? Bana anlatmak istemediğin zamanki korkunç tavrın. Söyle bana Yevgeni. Görüyorum ki acı çekiyorsun. Bana anlatırsan biraz rahatlayabilirsin. Anlatacağın her ne olursa olsun, çektiğin acı kadar üzüntü vermez bana. Kötü bir şey olmadığını biliyorum. Bilmiyorsun henüz. Yüzü kederli bir gülümsemeyle gerildi. Söylemeli mi? Yok yok. Zaten söylenecek ne var ki diye geçirdi içinden. Belki de karısına açılacaktı fakat tam o sırada gezmeye izin almak için süt anne girdi içeri. Liza çocuğu giydirmek için dışarı çıktı. Çıkarken de demek anlatacaksın. Şimdi geliyorum bekle dedi. Eh belki. Liza bu sözleri söylerken Yevgeni'nin yüzünde beliren o acı gülümsemeyi hiç unutmadı. Yevgeni bir hırsız gibi parmaklarının ucuna basarak dolaba yaklaştı. Tabancayı alıp aceleyle kılıfından çıkardı. Dolu evet, çoktandır dolu. Sadece bir mermi eksik. Bakalım ne olacak dedi. Tabancayı şakağına dayadı, bir an duraksadı. Stepanida'yı, onu bir daha görmeme kararını, kendiyle yaptığı savaşı, şeytana uyuşunu, rezilliği tekrar tekrar düşündü. Korkuyla sarsılıp titredi. Hayır, bu daha iyi dedi ve tetiği çekti. Liza balkondan inip koşa koşa odaya geldi. O boylu boyunca yerde yatıyordu. Şakağından ılık kara bir kan fışkırıyordu. Ceset hala kımıldıyor, sarsılıyordu. Soruşturma başlatıldı. İntiharın sebebini kimse bilmiyor, anlamıyordu. Amcası bile 2 ay önceki itiraflarının intihara sebep olduğunu bilmiyordu. Varvara ısrarla bunun böyle olacağını daha önce söylediğini anlatıyordu. O bunu daha Yevgeni ile tanıştığı gün anlamıştı. Liza ile Maria ise sebebini bir türlü anlayamıyorlardı. Doktorların psikopat, ruh hastası teşhislerine de inanmıyorlardı. Bu fikre katılmıyor, onun tanıdıkları yüzlerce insandan daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlardı. Eğer gerçekten de Yevgeni bir ruh hastasıysa, bütün insanlar da öyle. Gerçek ruh hastaları kendindeki belirtilerin farkında olmayıp başka insanlarda delilik alametleri gören kimselerdir. Asuri hükümdarı Asarhadon. Çok zaman önce Asuri ülkesinin padişahı Asarhadon, komşusu Laili'ye krallığı ile savaşıp onun ülkesini fethetmişti. Ülkedeki bütün şehirleri yakmış, her tarafı talan edip yağmalamış, insanları esir etmiş, askerleri öldürtmüş, kral Laili'yi de bir kafesin içinde hapsetmişti. Bu zaferine çok sevinen Asarhadon bir gece yatağında Laviliye'yi nasıl öldürteceğini düşünüyordu. O sırada birdenbire yakınında birinin konuştuğunu duydu. Gözlerini açtığında aksakallı, tatlı bakışlı bir ihtiyar gördü. İhtiyar ona, "Sen Laviliye'yi idam etmek mi istiyorsun?" "Evet, ama bunu ne şekilde yapacağıma henüz karar veremedim." "İyi ama Laviliye sensin." "Hiç de değil. Ben benim, Laili'ye de Laili'ye." "Laili'ye ile sen aynı kişisiniz fakat sana sanki sen Laili'ye değilmişsin gibi geliyor." "Nasıl? Bana mı öyle geliyor?" "Olamaz. Bak ben yumuşacık yatağımda rahat rahat yatıyorum. Etrafımda emrime amade bir sürü kölem hizmetçim var. Yarın bugün yaptığım gibi dostlarıma ziyafet çekeceğim. Laili'ye ise bir kuş gibi kafesin içinde kıvranıp duruyor. Yarın kazığa oturduğunda dili bir karış sarkacak. Geberinceye kadar çırpınıp duracak. Ölüsünü köpekler parçalayacak. Laili'ye'nin hayatını söndüremeyeceksin. Ya öldürüp cesetlerinden piramitler yaptırdığım o 14 bin askere ne diyeceksin? Ben yaşıyorum ama onlar ortada yok. Onların yok olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü onları görmüyorum. Asıl önemli olan onlar acı çekti, ben çekmedim. Onlar kötü durumlara düştüler, ben ise iyiyim. Sana öyle geliyor. Oysa ki sen onlara değil kendine acı çektirdin. Anlamadım. Anlamak istiyor musun? İstiyorum. İhtiyar suyla dolu bir leğeni işaret ederek öyleyse buraya gel dedi. Padişah yerinden kalkıp leğene doğru gitti. Soyun ve suya gir dedi ihtiyar. Asarhadon ihtiyarın bütün dediklerini yaptı. İhtiyar leğenden bir tas su alıp, şimdi ben bu suyu üstüne döker dökmez sen başını suyun içine sokacaksın. İhtiyar tası eğmeye başladığında padişah da başını suya soktu. Başını suya sokar sokmaz kendini başka bir insan olarak gördü. Güzeller güzeli bir kadınla çok süslü bir yatakta yatıyordu. Bu kadını daha önce hiç görmemişti ama yine de kendi karısı olduğunu biliyordu. Kadın doğrularak, "Sevgili kocacığım Laili'ye, herhalde dünkü işlerinden çok yoruldun. Çünkü her zamankinden fazla uyudun. Prensler gelmiş, seni büyük toplantı odasında bekliyorlar. Haydi giyin de yanlarına çık." Asarhadon bu sözlerden Laili'ye olduğunu anlıyor ama hiç şaşırmıyordu. Tersine şimdiye kadar bunu bilmiyor olmasına hayret ediyordu. Yatağından kalkıp giyindi, prenslerin kendisini beklediği toplantı odasına gitti. Prensler Laili'ye'yi saygıyla selamladılar, sonra onun karşısında oturdular. İçlerinden en yaşlı olanı söz alarak, katı yürekli Asarhadon'un yaptıklarının artık katlanılamayacak boyutlara geldiğini, onunla savaşılması gerektiğini söyledi. Fakat Laili'ye onun fikrini kabul etmedi. Asarhadon'u yumuşaklıkla yola getirmek için elçiler göndermeye karar verdi. Prenslerine de izin verdi, sonra da hizmetindeki bazı kişileri elçi tayin ederek Asarhadon'a iletmeleri gereken şeyleri onlara anlattı. Elçileri gönderdikten sonra da dağlara yabani eşek avına çıktı. Av başarılı geçti, iki yaban eşeği öldürmüştü. Sarayına dönüp kadın kölelerin rakslarını seyretti, dostlarıyla keyif etti. Ertesi gün her zaman yaptığı gibi sarayın avlusuna çıktı. Oradan kendine getirilen dilekçeleri inceledi. Davalara girip yargıçlık yaptı, işlerini bitirdikten sonra ise yine en büyük eğlencesine ava gitti. Avda ihtiyar dişi bir aslan vurdu ve iki küçük aslanı da canlı yakaladı. Avdan sonra yine dostlarıyla keyif etti. Çalgılarla, rakslarla eğlendi. Geceyi de sevgili karısıyla geçirdi. Asarhadon'a gönderdiği elçileri bekleyerek günlerini geçirdi, elçilerse ancak bir ay sonra dönebildiler. Fakat döndüklerinde kulakları ve burunları kesikti. Asarhadon, Laeliye'nin gümüş, altın ve selvi ağacından haraç yollamasını, kendine saygılarını sunmaya gelmesini söylemişti elçilere. Eğer yapmayacak olursa, elçilerin başına gelenlerin onun da başına geleceğini söylemişti. Bunun üzerine Laeliye tekrar prenslerini toplayarak alınacak kararları onlarla konuştu. Hepsi birlikte birleşerek Asarhadon'a o saldırmadan savaş açmaya karar verdiler. Kral bunu onaylayıp ordunun başında sefere çıktı. Sefer 7 gün sürdü. Kral her gün askerlerini teftiş ediyor, onları yüreklendiriyordu. 8. gün ordu nehrin kıyısındaki geniş bir ovada Asarhadon'un askerleriyle karşılaştı. Laeliye'nin askerleri cesaretle savaşıyorlardı. Fakat Laeliye, Asarhadon'un askerlerinin karıncalar gibi dağlardan indiklerini, ovayı kapladıklarını, kendi askerlerine baskın çıktığını gördü. Bunun üzerine atının savaşın ortasına doğru gitmesine izin verdi. Fakat Laeliye'nin askerleri yüzlerce ise Asarhadon'un binlerceydi. Laeliye yaralandı ve esir düştü. 9 gün öteki esirlerle beraber elleri kolları bağlı yürüdü. 10. gün Ninova şehrine götürüldü ve bir kafesin içinde hapsedildi. Laeliye açlık ve yaradan değil, acizliğinden, utancından dolayı acı çekiyordu. Bütün bunların intikamını almanın imkansız olduğunu hissediyordu. Elinden gelen tek şey düşmanlarına acı çektiğini göstermemek, onlara bu zevki tattırmamaktı. Bunun için de başına gelecekleri metanetle karşılayacaktı. Kafeste 20 gün ölümü bekledi. Dostlarının, akrabalarının idama götürülüşlerini görüyordu. Elleri ayakları kesilen, diri diri derileri yüzülenlerin iniltilerini işitiyordu. Fakat korku ve acılarını belli etmiyordu. Hadım ağalarının sevgili karısını elleri bağlı olarak götürdüklerini gördü. Asarhadon'a cariye yapacaklarını anlamıştı. Fakat buna da katlanıyordu. En sonunda 2 cellat gelip kafesi açtılar, ellerini sırımla arkasından bağladılar, sonra da kan deryası halini almış idam yerine götürdüler. Laeliye biraz önce dostlarının çıkarıldığı kazığı gördü. Bu kazık kendi için de kullanılacaktı, anlamıştı. Laeliye'yi soydular. Laeliye eskiden kuvvetli olan vücudunun şimdi görünen zayıf ve çelimsiz halinden adeta ürkmüştü. 2 cellat onu kazığa oturtmak için kalçalarından tutup kaldırdılar. Laeliye ölümün geldiğini, yokluğa karışmanın yaklaştığını düşündü. Sonuna kadar cesur kalma kararından vazgeçti o an. Ağlayıp yalvarmaya başladı. Fakat hiç kimse onu dinlemiyordu. Bu olamaz, herhalde uykudayım, bu bir kabus olsa gerek diye düşündü. Uyanmak için son bir gayret sarf etti. Ben Laeliye değil Asarhadon'um dedi kendi kendine. Bir sesin sen hem Laeliye hem Asarhadon'sun dediğini duydu. İşkencenin başladığını hissediyordu. Bir çığlık kopardı, o an yüzünü sudan çıkarmıştı. İhtiyar adam yanı başında duruyordu. Elindeki tasta kalan son damlayı döküyordu. Asarhadon, oh ne korkunç acılar çektim, ne kadar da uzun sürdü. Uzun mu? Sen suya daldırır daldırmaz çıkardın başını. Daha tastaki su yeni bitti. Şimdi anlıyor musun? Asarhadon hiç cevap vermedi. Sadece korkuyla ihtiyara baktı. İhtiyar da sözüne devam etti. Herhalde anladın Laeliye de, öldürdüğün askerler de hep sensin. Hem sadece askerler değil, avladığın, etlerini yediğin hayvanlar da sensin. Sen sanıyor musun ki sadece senin hayatın hayattır? Fakat ben seni yanıltan perdeyi gözlerinin önünden kaldırdım. O an anladın ki başkalarına kötülük ederken kendine kötülük ediyormuşsun. Hayat bir bütündür. Sen bu hayatın sadece bir parçasısın. Bu parçayla hayatı iyileştirmek veya kötüleştirmek, çoğaltmak veya azaltmak senin elindedir. Öteki varlıkları iyileştirmek, çoğaltmak veya azaltmak senin elindedir. Öteki varlıkları iyileştirmek için kendi hayatını onların hayatlarından ayıran engelleri yıkman, öteki varlıkları kendin gibi sayman ve sevmen gerekir. Yoksa onlardaki hayatı yok etmek senin elinde değildir. Öldürdüğün varlıkların cismi gözünün önünden silinebilir ama bu senin onları yok ettiğin anlamına gelmez. Sen kendi hayatını uzatmak için başkalarının hayatlarını kısaltmaya çalıştın. Fakat bunu yapamazsın. Hayat için ne zaman vardır ne de yer. Hayat hem bir andır hem de binlerce yıl. Senin hayatınla gördüğün ve görmediğin öteki varlıkların hayatları farksızdır. Hayatı yok etmek ya da değiştirmek imkansızdır. Çünkü sadece o vardır. Geri kalan her şey sadece bir görüntüdür. Bu sözleri söyledikten sonra ihtiyar kayboldu. Ertesi sabah Asarhadon, Lailiye'yi ve diğer esirleri serbest bıraktı. İdamlara son verdi. Daha sonraki gün oğlunu çağırıp krallığı ona devretti. Kendisi de öğrendiği şeyleri düşünmek için çöle çekildi. Sonra bir derviş gibi kasabaları, köyleri dolaşmaya başladı. Her gittiği yerde insanlara hayatın bir bütün olduğunu, insanların başka varlıklara kötülük yaparak aslında yalnızca kendilerine kötülük yaptıklarını anlatmaya başladı. Cehennemde Raks 1. Bu öykü İsa'nın Allah'ın dinini insanlara tebliğ ettiği sıralarda geçmiştir. İsa'nın tebliğ ettiği bu din öyle açık, uygulanması öyle kolay bir dindi ki geniş kitlelere yayılmasına hiçbir şey engel olamıyordu. Bu din insanları kötülükten öyle kesin bir şekilde alıkoyuyordu ki onu kabul etmemek elden gelmiyordu. İşte bu yüzden tüm şeytanların reisi olan Belzebul büyük bir endişe içindeydi. Eğer İsa bu dini tebliğden vazgeçmezse insanlar üzerindeki otoritesini bir daha geri gelmemecesine kaybedeceğini açıkça görüyordu. Evet, kaygı içindeydi ama asla ümitsizliğe düşmedi. İsa'yı mümkün olduğunca yıpratmak için kendi yolunda giden sapık softaları ve bilginleri ona karşı kışkırtıyor, havarilere de onu tek başına bırakmaları için telkinlerde bulunuyordu. İsa'nın yapılan işkenceler, sövülüp sayılmalar karşısında fazla dayanamayacağını, bir de bunlara tüm havarilerinin kendisini terk etmesi ve öldürülme korkusu eklenince dinini inkar edeceğini umuyordu. Böylece bu dinin tüm gücünü yok etmeyi tasarlıyordu. İsa çarmıha çıkarılırken "Allah'ım, niçin beni bıraktın?" deyince Belzebul sevinçten kabına sığamadı. Fakat bir müddet sonra İsa çarmıhta "Allah'ım onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek son nefesini verince Belzebul bundan böyle yapılabilecek bir şey kalmadığını, kendisi için her şeyin bittiğini anladı. Kendi elleriyle ayaklarına geçirdiği zincirleri çıkarıp kaçmak istedi ama zincirler ayaklarını bırakmıyordu. Kanatlarına dayanarak ayağa kalkmak istedi ama bir türlü kanatlarını açamadı. Bir süre sonra İsa'nın nur saçarak cehennemin kapıları önünde durduğunu gördü. Tüm günahkarlar cehennemden çıkıyor, şeytanlar oraya buraya kaçışıyorlardı. Sonra cehennemin duvarları büyük bir gürültü çıkararak çöktü. Belzebul'un yüreği bu manzara karşısında daha fazla dayanamadı ve Belzebul korkunç bir çığlık atarak yarılan topraktan Araf'a yuvarlandı. 2. Aradan 3 asıra yakın bir zaman geçti. Belzebul'un her yanını bir ölü sessizliği kaplamıştı. Zifri karanlıkta hiç kımıldamadan yatıyor, olup bitenleri aklına getirmemek için kendini zorluyordu. Fakat kendi felaketine sebep olan İsa'ya diş bilemekten de kendini alamıyordu. Bir gün aşağıdan ayak seslerine, bağırıp çağırmalara, inleyişlere ve diş gıcırtılarına benzer sesler geldiğini duydu. Başını kaldırıp gelen seslere kulak kabarttı. İsa'nın zaferinden sonra cehennemin yeniden kurulacağı aklının köşesinden geçmiyordu. Olur şey değildi bu. Fakat bu arada parıltılar, inleyişler, diş gıcırtıları gittikçe artıyordu. Belzebul o anda biraz doğrulup prangalı ayaklarını kendine doğru çekti. O sırada prangalar kendiliğinden açılmıştı. Belzebul bu işe çok şaşırdı. Kanatlarını çırpıp eskiden olduğu gibi ıslığını çalarak yardımcılarını yanına çağırdı. Henüz bir saniye bile geçmemişti ki yukarıdan açılan delikten bir sürü şeytan inip Velzevul'un etrafını leş kargaları gibi sarıverdi. Bu şeytanların kimisi iri, kimisi ufak, kimisi şişman, kimisi de zayıftı. Kısacası, kısa kuyrukludan eğri boyunluya varıncaya dek her çeşit şeytan vardı. O sırada küçük pelerinli, siyah tenli, yuvarlak yüzlü, sakal ve bıyığı olmayan kocaman göbekli, çırılçıplak bir şeytan dizlerini büküp Velzevul'un tam karşısına oturmuş, ateş gibi gözlerini kah açıyor, kah kapıyor, uzun ve ince kuyruğunu sağa sola sallayarak durmadan Velzevul'a sırıtıyordu. 3. Velzevul yukarıya doğru bakarak, "Bu gürültü de ne? Ne oluyor orada?" dedi. Küçük pelerinli şeytan cevap verdi. "Değişen bir şey yok. Eski tas, eski hamam. Demek yine günah işleyenler var. Hem de bir sürü. Peki adını ağzıma almak istemediğim o adamın dini ne durumda?" Bu soru üzerine küçük pelerinli şeytan öyle bir sırıttı ki sivri dişleri göründü. Diğer şeytanlar da kıs kıs gülmeye başladılar. Küçük pelerinli şeytan, "Bu din bize hiç engel olmuyor çünkü onlar gerçekte bu dine inanmıyorlar," dedi. Velzevul, "Canım, bu din onları bizim şerrimizden korumuyor muydu? Hem o kendini kurban ederek bu dini sağlamlaştırmamış mıydı?" diye sordu. Küçük pelerinli şeytan kuyruğunu hızla döşemeye vurarak, "Ben bu dini yeni baştan işledim," dedi. "Nasıl işledin?" "Öyle bir hale getirdim ki insanlar onun dinine değil benimkine inanıyor ama onun adıyla anıyorlar." "Nasıl yaptın bunu?" "Aslında kendiliğinden böyle oldu. Ben yalnızca destekledim, o kadar." "Velzevul, kısaca anlat," dedi. Küçük pelerinli şeytan başını önüne eğip düşünüyormuş gibi yaparak anlatmaya başladı. "O korkunç olay, yani cehennemin yıkılışı, başımıza gelip de sen bizi yalnız bıraktığın zaman ben neredeyse hepimizin kökünü kazıyacak olan bu dinin yayıldığı yerlere gittim. Bu dine mensup insanların yaşantılarını görmek istedim ve gördüm ki bu din doğrultusunda yaşayan insanlar tam anlamıyla mutlu, bizim bu insanlara yaklaşmamız mümkün değil. Bunlar birbirine darılıp küsmüyor, kadınların cazibesine kapılmıyor, ya hiç evlenmiyor ya da bir tek kadın alıyor, mal mülk edinmiyor, her şeylerini birbirleriyle paylaşıyor, üstlerine saldıranlara karşı kendilerini savunmuyor, kötülüğe iyilikle karşılık veriyorlardı, öyle güzel yaşıyorlardı ki bu yaşayış diğer insanları onlara yaklaştırıyordu. Bu hali görünce ben her şeyden ümidimi kestim ve oradan uzaklaşmayı düşünmeye başladım. Tam o sırada önemsiz gibi görünen bir şey oldu ve ben kalmaya karar verdim. Olay şuydu: orada bulunan insanların bir kısmı sünnet olmanın zorunlu olmadığını, bir kısmı da sünnet olmanın şart olduğunu ve putlar için kesilen kurbanların yenilemeyeceğini söylüyordu. Ben her iki tarafa da bu meselenin çok önemli olduğunu, Allah'a kulluk ile alakalı olduğu için davalarını sonuna kadar savunmaları gerektiğini fitlemeye başladım. Onlar da bana kandı ve tartışma büyüdükçe büyüdü. İki tarafta da birbirine kızmalar başladı. O zaman onlara davalarının doğruluğunu ispat etmelerini telkin etmeye başladım. Gerçi hiçbir zaman mucizelerle bir davanın doğruluğu ispat edilemezdi. Fakat onlar birbirlerine karşı haklı çıkmaya çalıştıkları için bana inandılar. Kimileri kendilerine ilahi haberler geldiğini, kimileri de İsa'yı gördüklerini söylediler. Hiç durmadan buna benzer birçok şey uyduruyor, farkına varmadan İsa'ya iftira ediyorlar, bu işi bizden daha iyi beceriyorlardı. Sürekli olarak birbirlerini yalanlıyorlardı. İşler yolundaydı fakat bu müthiş aldatmacanın farkına varırlar diye ödüm kopuyordu. O zaman kilise diye bir şey uydurmak aklıma geldi. Onlar buna inanınca rahatladım. Böylece cehennemin yeniden kurulduğunu ve bizlerin de kurtulduğunu anladım. Yardımcılarının kendinden daha akıllı olduğuna inanmak istemeyen Velzevul sert sert, "O kilise dediğin de ne biçim bir şey?" diye sordu. "Kilise, Yalanları Allah'a doğrulatan kurumun adıdır. Bu işi Allah'a dayanarak ve vallahi bu şey doğrudur diyerek yapar. Kilisenin en büyük özelliği yanılmaz olarak kabul edilmesidir. Kiliseye mensup insanlar da kendilerini yanılmaz gördüğü için ne kadar hata yaparsa yapsın bunda direnirler. Kilise Allah'ın kitabını doğru olarak anlamanın Allah'ın seçtiği insanların söylediklerine uymakla mümkün olacağı düşüncesinden doğmuştur. Seçkin olduğunu iddia eden bu grup zamanla yetkilerini başka bir gruba devreder. Böylece bu grup da seçkin olmuş olur. Allah'ın kitabını güya sadece bu insanlar doğru anlar. Bunun böyle olduğuna hem kendileri hem de başkaları inanır. Bu işi Allah'tan devraldıklarını söylerler. Böylece kiliseye mensup olan şahıslar Allah'ın talebeleri sayılırlar. Bu mantığın bizim açımızdan faydası şudur. Kilise kendini bu şekilde tarif ettiği için söyledikleri şeyler ne kadar saçma olursa olsun bunu savunmak zorunda kalır. Velsevul bunun üzerine. Peki kilise bu dini niçin bizim lehimize yorumluyor? Diye sordu. Küçük pelerinle şeytan devam etti. Çünkü onlar kendilerini Allah'ın kitabının biricik yorumcuları görüyor. İnsanları da buna inandırıyor. Böylece insanların kaderini belirleyen en yüce kurum oluyorlar. Bunun neticesinde havalara giriyor ve yoldan çıkıyorlar. Bunu gören insanlar onlara kızıp düşman kesiliyorlar. Kilisede düşmanlarına karşı zor kullanıyor, onları aforoz ediyor, ölüm cezasına çarptırıyor, diri diri yakıyor. İşte bu duruma düştükleri için dini kendilerini haklı gösterecek şekilde yorumlamak zorunda kalıyorlar. Böylece de bizim menfaatimize çalışmış oluyorlar. 4. Velsevul olanlara bir türlü inanamıyordu. Peki ama bu din öyle sade, öyle açık bir dindi ki yorumlanmaya hiç ihtiyacı yoktu. Mesela şu hüküm nasıl yorumlanabilir? Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran. Küçük pelerinli şeytan buna şöyle cevap verdi. Bu iş için benim öğrettiğim çeşitli usulleri kullandılar. Bu meseleyi daha iyi anlatabilmek için önce size insanlar içinde anlatıla gelen bir hikayeyi anlatayım. Bir zamanlar bir iyi bir de kötü büyücü varmış. İyi büyücü bir insanı kötü büyücünün şerrinden kurtarmak için buğday tanesine çevirmiş. Kötü büyücü birden bir horoz olup tam taneyi yutacakmış ki iyi büyücü tanenin üzerine bir şinik buğday dökmüş. Böylece kötü büyücü aradığı taneyi bulamamış. İşte onlar da benim öğütlerime uyarak Allah'ın kitabının özü niteliğinde olan kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran ayetini o hale getirdiler. Hak kitap olduğunu iddia eden 49 kitabı kutsal tanıdılar. Bu kitaplardaki her sözün Allah'a ait olduğunu söylediler. İşte bu şekilde kolayca anlaşılan biricik gerçeğin üstüne yığın yığın sözde kutsal gerçekler serptiler. Bunların hepsini kabul etmek mümkün olmadığı gibi bunların içinde insanlara gerekli olan gerçeği bulmak da mümkün değildi. Gerçeği bulmak için uğraşanları da yakarak öldürüyorlardı. Bu bin yıldır başarıyla uyguladıkları bir usul. Şimdilerde bu usulü terk ettiler. Fakat yeni usulün de eskisinden geri kalır yanı yok. Artık her ne kadar gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan insanları diri diri yakmıyorlarsa da hayatlarını öyle bir mahvediyorlar ki foyalarını meydana çıkarmayı göze alanlara binde bir rastlanıyor. Uyguladıkları üçüncü usul de şudur. Kendilerini kilise dolayısıyla yanılmaz sayan bazı insanlar istedikleri zaman kutsal kitapta söylenenlerin tam tersini söyleyebiliyorlar. Bu işin içinden sıyrılmayı da talebelerine bırakıyorlar. Mesela kutsal kitapta şöyle deniliyor. Bir tek rehberiniz vardır, o da İsa'dır. Yeryüzünde hiç kimseye Rab demeyin. Çünkü sizin Rabbiniz bir tanedir, o da göklerdedir. Kimseye veli demeyin. Çünkü sizin veliniz bir tanedir, o da İsa'dır. Onlarsa şöyle diyor. İnsanların Rableri ve velileri yalnızca biziz. Yine kutsal kitapta şöyle denilmektedir. Dua etmek isteyince tek başına gizlice dua et, Allah seni işitir. Onlarsa herkesin tapınaklarda şarkı ve musiki eşliğinde dua etmesi zorunludur diyorlar. Yine aynı şekilde kitapta asla yemin etmeyin denilmiştir. Onlarsa insanların kendilerine boyun eğmesi için yemin etmenin gerekli olduğunu söylüyorlar. Yine kitapta öldürmeyeceksin ibaresi yer almaktadır. Onlarsa savaşta, mahkemede insan öldürülebileceğini, daha doğrusu öldürülmesi gerektiğini söylüyorlar. Yine kitapta benim dinim ruhtur, hayattır, ekmekle beslendiğim gibi onunla beslenirim denilmektedir. Onlarsa şöyle diyorlar: şarabın içine ekmek doğranıp bu ekmek parçaları üzerine belli dualar okununca ekmekten et, şaraptan da kan olur. Bu ekmeği yiyip şarabı içmek ruhun kurtuluşa ermesi için gereklidir. Küçük pelerinli şeytanın gözleri parlıyor, sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Belzebul bunları dinledikten sonra çok iyi dedi ve gülümsedi. Onunla birlikte tüm şeytanlar da katıla katıla güldüler. 5. Belzebul keyifli keyifli, demek dünyada eskiden olduğu gibi zina edenler, soyguncular, katiller var dedi. Şeytanların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Hepsi Belzebul'a bildiklerini anlatmak için can atıyordu. Bir tanesi: eskisi gibi değil, daha fazla dedi. Bir diğeri: zina edenler cehennemdeki koğuşlara sığmaz oldu diye çığlık attı. Üçüncüsü: şimdiki soyguncular eskilerine taş çıkartıyor diye bağırdı. Dördüncüsü: katillere odun yetiştiremez olduk dedi. Belzebul: hep birazdan konuşmayın. Kime sorarsam o cevap versin. Zina işlerine kim bakıyorsa çıksın anlatsın bakayım. Birçok kadınla ilişkiye girmeyi, kadınlara şehvetle bakmayı yasak eden o adamın ümmetine bu işi nasıl yaptırıyorsunuz diye sordu. O an çatlak yüzlü, boyuna bir şey çiğneyen, sulu ağızlı, kadını andıran bir şeytan kıçı üstünde sürünerek öne doğru çıktı ve ben dedi. Sonra dizlerini bükerek oturdu, başını yana eğdi, ucu püsküllü kuyruğunu sallayarak ince bir sesle anlatmaya başladı. Bu işi senin cennette kullandığın o eski usulle ve de kilise usulüyle yapıyoruz. Bu işi kilise usulüne göre şöyle yapıyoruz. Gerçek evlilik bir kadınla erkeğin birleşmesi olmasına rağmen bunun böyle olmadığını söylüyoruz. Gerçek evlilik güzel elbiseler giyip bu iş için düzenlenmiş büyük bir binaya giderek orada bu iş için özel olarak hazırlanmış başlıklar giymek, şarkılar eşliğinde bir masanın etrafında 3 defa dolaşmaktır diyoruz. Gerçek evliliğin böyle olması gerektiğini telkin ediyoruz. Buna kanan insanlar bu şartları taşımayan birleşmenin kendilerini bağlamadığını, yalnızca bir zevk veya sağlık açısından giderilmesi gerekli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Bunun için son derece umursamaz bir şekilde bu işe kendilerini kaptırıyorlar. Efendim, cennette uyguladığınız yasak meyve ve merak usulüne de kullanarak çok parlak başarılar elde ettik. İnsanlar yüzlerce kadınla düşüp kalktıktan sonra yine namusluca evlenebileceklerini düşündüğünden devam ediyorlar. Sonra bu kilise evliliği kendilerine biraz sıkıcı gelince küçük bir masa etrafında ikinci defa dönüyorlar ve ilk evlilikleri böylece hükümsüz sayılıyor. Kadını andıran şeytan bunları söyledikten sonra sustu. Ağzını dolduran salyaları kuyruğunun ucuyla silerek başını öbür tarafa çevirip gözlerini Belzebul'a dikti. 6. Belzebul bunun çok sade ve çok güzel bir usul olduğunu söyledikten sonra "Peki soygunculara kim bakıyor?" dedi. O an kıvrık boynuzlu, pala bıyıklı, kocaman pençeli, iri yarı bir şeytan ileri doğru çıkarak "Ben" dedi. Bunun üzerine Belzebul dedi ki: "Cehennemi yıkan o adam insanlara gökteki kuşlar gibi yaşamayı öğütlüyor. Gömleğinizi alana kaftanınızı da verin" diye buyuruyor. İnsanın kurtuluşu için malını mülkünü dağıtması gerekir diyordu. Bu sözleri işiten birini nasıl soygunculuğa sürüklüyorsunuz? Pala bıyıklı şeytan çalımlı çalımlı konuşmaya başladı. "Siz bunu sizin Saul'un kral oluşunda uyguladığınız usulle yapıyoruz. İnsanlara birbirlerini soymamaları gerektiğini değil de birisinin kendilerini soymasına ses çıkarmamaları gerektiğini aşılıyoruz. Yalnız bizim usulümüzün yeni bir yönü var. Biz soyguncunun rahat rahat insanları soyabilmesi için onu kiliseye götürüyoruz. Başına bir şapka geçiriyoruz. Vücudunu zeytinyağıyla yağlıyor. Allah ve İsa adına yağlanan bu adamı kutsal kişi ilan ediyoruz. Böylece kutsal sayılan bu soyguncu insanları istediği gibi soyuyor. Tabii bu işi yalnız yapmıyor. Yardımcıları, yardımcılarının yardımcıları halkı soymada ona yardım ediyorlar. Ayrıca kimi yerlerde çalışmayan azınlık kanunlar çıkararak yağlanmadan da çalışan çoğunluğu soyabiliyor. Böylece soygunculuk tıpkı yağlananların ülkesinde olduğu gibi yağlanmayanların ülkesinde de sürüp gidiyor. Efendim, sizin de gördüğünüz gibi kullandığımız usul aslında eski bir usul. Fakat biz bu usulü daha genel, daha gizli, daha yaygın ve daha sürekli bir hale getirdik. Bu usul daha genel çünkü insanlar eskiden kendi iradeleriyle seçtikleri adama boyun eğiyorlardı. Şimdi kendi seçtikleri bir adama değil, rastgele birine boyun eğiyorlar.